Ayrım 2. Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi Doğu Perinçek. Sayfa 21. Hurafelerin kaynağı İngiliz işbirlikçisi itilafçılar ve şeriatçılardır. Dipnot. İttihat ve terakki düşmanlığı gericiliğin alameti farikasıdır. Ayırt edici özelliğidir. Hürriyet ve İtilaf fırkasının devamı olarak emperyalist işbirlikçisidirler ve dünya savaşına girilmesine en dizginsiz eleştirileri onlar yaparlar. Bir örnek Mahmut R. Kademoğlu. İşte Birinci Dünya Savaşı'na girişimizin hazin hikayesi, bile bile hezimet. Akit 3 Aralık 1999, sayfa 13. Diğer bir örnekte Ayşe Hür. 1914'te Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Taraf 18 Eylül 2011. Onların mirasını sürdüren Profesör Doktor Ayşe Hür'ün 1914'te Cihan Harbi'ne nasıl girdik ve Erdoğan Aydın'ın Osmanlı'nın Son Savaşı adlı kitapları bu hurafelerin deposudur. Dipnot. Ayşe Hür 1914'te Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Öteki Tarih 1, Abdülmecid'den İttihat Terakki'ye 8. Basım Profil Yayıncılık İstanbul Haziran 2013, sayfa 295-209 ve Erdoğan Aydın Osmanlı'nın Son Savaşı Kırmızı Yayınları İstanbul 2012. Aynı hurafelerin Atatürkçü köşe yazarlarımız içinde de sık sık dillendirildiği görülüyor. Değerli arkadaşım Emin Çölaşan 1. Dünya Savaşı'na bir oldu bitti sonucu Almanların yanında girdiğimizi yazdı. Dipnot Sözcü 5 Ekim 2012. Ertesi gün Nilgün Cerrahoğlu üst üste 3 yazıyla Enver Paşa tuzağını hatırlattı. Dipnot Cumhuriyet 6-7-9 Ekim 2012. Bu Enver Paşa tuzağı rivayetini daha önce yazanlar da oldu. Ülkemizdeki bilimsel tarihçiliğin önde gelenleri arasında özel bir yeri olan değerli arkadaşım İlber Ortaylı'nın Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na ilişkin görüşleri üzerine söyledikleri de hiçbir belge ve kanıta dayanmıyor. İlber Ortaylı dostumuz, 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Bey'in savaşa girmeye karşı savaşmaktan yana olmadığını öne sürüyor. Dipnot, İsmail Küçükkaya, İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilk yüzyılı 1923-2023, 11. Basım Timahş Yayınları İstanbul 2015 sayfa 39. İsmail Küçükkaya'nın yaptığı uzun söyleşide İlber Ortaylı dostumuzun yakın tarihimiz üzerine görüşleri yer alıyor. Söyleşinin kolaylığı şurada, herhangi bir kaynak göstermeden akla gelen her şey söylenebiliyor. Yine İlber Ortaylı kardeşimiz Harp Akademileri Komutanlığı'nın 20-21 Kasım 2014 günleri düzenlediği 1914'ten 2014'e 100. yılında 1. Dünya Savaşı'nı anlamak başlıklı Uluslararası Sempozyum'un açış konuşmasında kaynakları ve gerçekleri hiçe sayan şu iddiaları yinelemeye devam edebilmiştir. Bunlar bizi parçalayacak. Bu teori son zamanlarda yine ortaya çıkmıştır. Doğrudan doğruya İstanbul'un Rusya'ya bırakılacağı, ordularımızın bunu karşılayamayacağı, dolayısıyla bu savaşa girmenin kaçınılmaz olacağını yeniden histeriografimiz tekrarlıyor. Hiçbir şekilde savaşa karşı olan askerlerin, yani Mustafa Kemal Bey'in, İsmet Bey'in, Kazım Karabekir Bey'in, Fevzi Paşa'nın ve Esat Paşa'nın notları, mülakatı ve hatıratı değerlendirilmiyor. Bakınız 1914'ten 2014'e 100. yılında 1. Dünya Savaşı'nı anlamak, 20-21 Kasım 2014 sempozyum bildirileri, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü yayını İstanbul 2015 sayfa 18. Kaynakları incelemeden desteksiz olarak ısrarla dile getirdiği görüş budur. Bütün belge ve kanıtlar İlber Ortaylı'yı çürütüyor. İkincisi Dünya Savaşı'nın dışında kalmanın mümkün olduğu kanısında, bunun için İttihat Terakki Hükümeti'nde ince politika yönetecek kadro göremiyor. Dipnot İsmail Küçükkaya adı geçen eser 11. Basım Timahş Yayınları İstanbul 2015 sayfa 44. Üçüncüsü Büyük Harbin yıkım getirdiğine vurgu yapıyor. Dipnot adı geçen eser sayfa 44. Tarihi var olan seçenekler içinde tartışmıyor. Daha önemlisi 1. Dünya Savaşı'nda başlayan vatan savunmasının devrim getirdiğini saptamıyor. 1.3 Olgular. İlber Ortaylı'nın Mustafa Kemal'in görüşleri diye söylediklerini kanıtlayan bir tarihsel kayıt yok. Tersine Atatürk 5 ayrı zamanda ve yerde ileriki bölümlerde tek tek inceleyeceğimiz üzere Ortaylı'nın kendisine gönderme yaptığı görüşlerin aksini savunuyor. Mustafa Kemal Bey'in arkadaşlarının not, mülakat ve hatıratına da incelenmeden göndermeler yapılıyor. Osmanlı subaylarının hemen hepsi savaşa girmenin kaçınılmaz olduğu görüşündedirler. Almanya ile ilişkilerde sorunlara dikkat çekmeleri, savaşa girmenin zorunlu olduğu yönündeki görüşleriyle çelişmez. Daha önemlisi İlber Ortaylı'nın yakın çağ tarihçisi olarak 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin konumuna ilişkin görüşleri gerçeklere dayanmıyor. 1. Dünya Savaşı'nın dışında kalamayacak tek bir ülke varsa o da Osmanlı Devleti'ydi. Çünkü savaşın en önemli nedeni Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasıydı. Savaş sonrası haritaya baktığımız zaman da bunu görürüz. Türkiye'nin savaşa katılmak ve Almanya tarafında yer almak dışında bir seçeneği yoktu. İnce politika ancak savaşa katılmanın tarihi ve savaş sırasında izlenecek çizgiye ilişkin olabilirdi. O zamanki hükümetin bu konudaki hataları tartışılabilir. 1. Dünya Savaşı döneminin Helfferi, Rohrbach, Rudbrick, Lenin gibi önemli iktisatçıları ve tarihçileri hep aynı tahlili yapmışlardır. Yalnız onlar değil, İngiliz, Fransız ve Rus strateji uzmanları dahil 1. Dünya Savaşı öncesi gerçeği herkes için aynıdır. Feroz Ahmat, Sina Akşin gibi çağdaş tarihçiler de aynı görüştedir. Türkiye paylaşımın hedefi olduğu için savaşa girmek zorundaydı ve Türkiye'nin Almanya dışında müttefik seçme olanağı da yoktu. Dipnot, Karl Helfferich, Der Weltkrieg von Kriegsabbruch bis zum Uneingeschränkten U-Boot-Krieg, Cilt 2, Ulstein and Company, Berlin 1919, sayfa 53'ten aktaran Çarlık belgelerinde Anadolu'nun paylaşılması, derleyen E.E. Adamov, 4. basım kaynak yayınları, İstanbul Mart 2011, sayfa 73 ve diğerleri, Paul Rohrbach, Der Krieg und die Deutsche Politik, Verlag das größere Deutschland, Dresden 1914. Kimilerinin Enver Paşa tuzağı diye karaladıkları olay Kurtuluş Savaşımızın başlangıcıdır ve bırakalım Türkiye'nin geleceğini, dünyanın geleceğini etkilemiştir. Mazlum milletlerin emperyalizme karşı silahlı isyanı orada başlamıştır. En önemlisi 1. Dünya Savaşı'nın Çanakkale, Doğu ve Güney cephelerinde savaşmış ve arkasından Kurtuluş Savaşımıza önderlik etmiş olan Mustafa Kemal Paşa'nın tahlil ve değerlendirmesidir. Büyük devrimci önder somut verilere dayanıyor ve USA vurması sağlam. Tarih içindeki doğru siyaseti bulutların üzerinde değil, fakat var olan seçenekler arasında buluyor. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'na girişimiz üzerine 5 ayrı yerde değerlendirmede bulunmuş. Hepsinde vardığı sonuç aynıdır. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa katılmak zorundaydı, başka seçenek yoktu. Atatürk'ün bu konudaki yazı ve konuşmalarını ilgili bölümde tek tek ele alacağız. Atatürk'ün tahlilinde bugün açısından en önemli nokta şudur. 1. Dünya Savaşı'na girmemiz Türkiye'nin bağımsızlığı ve İstanbul'u vatan toprağı içinde tutabilmek açısından zorunluydu. Atatürk ve arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı 1. Dünya Savaşı'nın devamı olarak görmüşlerdi ki çok yerindedir. Bizim Kurtuluş Savaşımız 1914'te başlamış ve 1922'de bitmiştir. Unutmayalım, Lozan Anlaşması'nı 1. Dünya Savaşı'ndaki düşmanlarımızla karşı karşıya oturarak yaptık. Atatürk Dünya Savaşı'na ilişkin tahlilinde o zaman öncelikle boğazları kapamak zorunda olduğumuzu saptamıştır. Büyük devrimciye göre boğazları silahsız olarak kapalı tutmak olanaklı değildi. Kapatılan boğazları İtilaf devletleri silahla açmak isteyeceklerdi. Tarafsız kalmak isteyen Türkiye düşmansız kalamıyordu. Savaşın şu veya bu aşamasında boğazlar zorlanacaktı. O zaman da tarafsızlık bir işe yaramayacak, tersine Türkiye kendisini para, silah, sanayi ve araçlarla destekleyecek, müttefikten yoksun kalacaktı. İstanbul gizli anlaşmalarla Rus çarlığına verilmişti. İtilaf devletleri bir Ermeni Cumhuriyeti oluşturma kararı almışlardı. Almanya İtilaf devletlerine karşı savaşıyordu. Bu koşullarda bizim Almanya'nın müttefiki olarak vatanımızı savunmaktan başka bir çaremiz yoktu. O çare bizi bağımsızlığa ve cumhuriyete ulaştırdı. Bilir bilmez Enver ve Talat Paşalara ileri geri laf söyleyenlerin USA vurmalarında Atatürk'ün saptadığı bu olgulara rastlanmıyor. Yıllardır neoliberal ve şeriatçı hurafelerle dolduruşa getirilen aydınlarımız İttihat ve Terakki'ye ver yansın etmekle birbirleriyle yarışıyorlar. 1. Dünya Savaşı gerçekleri Türkiye açısından şöyle özetlenebilir. 1. 1. Dünya Savaşı her iki blokta yer alan emperyalist devletler açısından paylaşım savaşıydı. 2. Savaşın başlıca nedeni Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılmasıydı. Bu nedenle savaşın dışında kalma olasılığı bulunmayan, tarafsızlık seçeneği olmayan tek ülke varsa o da Osmanlı Devleti'ydi. 3. Türkiye'nin savaşın dışında kalamayacağını Mustafa Kemal de 5 ayrı tarihte ve yerde nedenlerini açıklayarak saptadı. 4. İngiltere, Fransa ve Rus Çarlığı Türkiye'yi paylaşmak için aralarında gizli ve açık anlaşmalar yapmışlardı. Onlarla savaş kaçınılmazdı. 5. Savaş Osmanlı Devleti, yani Türkiye açısından vatan savunmasıydı. Bunu Lenin ve zamanın bilimsel sosyalistleri önemle saptadılar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunması her alanda milli politikaların uygulanmasını zorunlu kıldı. 6. Almanya'da en sonunda Türkiye'yi denetim altına almak ve sömürgeleştirmek istiyordu. Ancak o koşullarda Türkiye'nin İtilaf devletlerine karşı kendisini savunmasını destekliyordu. 7. İttihatçı hükümet savaş öncesinde İngiltere, Fransa ve Rusya ile anlaşmak için büyük gayret gösterdi. Talat Paşa ayaklarına kadar gitti. Ancak İtilaf emperyalistleri Osmanlı Devleti'ni parçalayacaklarını gizlemiyorlardı. Bu koşullarda Osmanlı Devleti'nin savaşta Almanya ile ittifak yapması kaçınılmazdı. Ancak hükümet Alman güdümüne bağlanmakla ve zamanlamadaki yanlışlarıyla ciddi hatalar yaptı. 8. Osmanlı Devleti'ni savaşa Enver Paşa'nın bir tertiple soktuğu iddiaları desteksizdir. Feroz Ahmet bu iddiaların ikincil kaynaklara dayanan hatıralar olduğunu belirtir. Osmanlı hükümeti savaşa girmemek için çaba göstermiş fakat Almanya ittifakı feshetme tehdidi yöneltince müttefiksiz kalma kaygısıyla savaşa girmek zorunda kalmıştır. Resmi belgeler Almanya'dan alınan Yavuz ve Midilli zırhlılarının da katıldığı Rus filosuna karşı Karadeniz baskınının Türk-Alman komutanlarının ortak kararıyla planlandığını ve uygulandığını kanıtlıyor. Harekatın amacı Karadeniz'de savaş üstünlüğünü ele geçirmek diye belirlenmiştir. 9. Savaşa Turan hayalleriyle girildiği de yaygın uydurmalardan biridir. Mustafa Aksakal'ın Harbi Umumi eşiğinde Osmanlı adlı özenli çalışması da Türk ve Alman arşivlerine dayanarak bu hurafeleri çürütmektedir. Dipnot Mustafa Aksakal, Harbi Umumi eşiğinde Osmanlı. Osmanlı Devleti son savaşına nasıl girdi? İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010. 10. Enver Paşa'nın Alman taşeronu olduğu görüşü yanlıştır. Almanya ile ittifakın ölçülerinin kaçırıldığı ve bağımsızlığa gereken özenin gösterilmediği doğrudur. Ancak vatanseverlikleri tartışılmaz olan İttihat Terakki önderlerinin Almanya ile ilişkileri taşeron diye tanımlanamaz. Bu konuda Mustafa Kemal Paşa'nın Eylül 1917'de Suriye cephesinden Talat ve Enver Paşalara yazdığı mektup tarihsel önemdedir. Dipnot, bakınız Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 2, 5. basım kaynak yayınları İstanbul, Eylül 2014, sayfa 120 ve devamı. 11. Tayyip Erdoğan ve Davutoğlu ile Enver Paşa arasında hiçbir benzerlik kurulamaz. Birinciler emperyalizm işbirlikçisidir ve padişah taraftarıdır. Abdülhamitçidir ve Enver Paşa ise millidir, vatanseverdir, demokratik devrimcidir. Abdülhamit'in saltanatını yıkan devrimin fedailerinden ve önderlerindendir. 12. Kurtuluş Savaşımız 1. Dünya Savaşı'nın devamıdır. Hepsi tek bir savaştır. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı 1914 yılında başladı, 1922'de zaferle ve devrimle sonuçlandı. 13. Savaşın yıkım getirdiği gerçektir ama savaş yalnız yıkım getirmedi, devrimi de getirdi. Dünya Savaşı'ndaki vatan savunmamız Kemalist devrimin ilk çarpışmasıydı. Çanakkale direnişi olmasa 30 Ağustos 1922 zaferi olmazdı. Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un da saptadığı gibi Türk milletinin kaderini belirleyen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında mihenk taşı olan 3 nokta vardır. Çanakkale, Sakarya, Kocatepe. Dipnot Ergin Saygun, Türk Ordusuna Balyoz 22. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Ekim 2012, sayfa 29. 14. 1908 devrimine önderlik eden ve 1913 yılında iktidarı tam olarak ellerine geçiren İttihat Terakki, Dünya Savaşı öncesinde ordunun komuta kademesini gençleştirdi. Osmanlı halkını devrimci milliyetçilikle birleştirdi ve ayağa kaldırdı. Kemalist devrimin yolunu açtı. Sadi Somuncuoğlu bu konuda yerinde saptamalarda bulunuyor. Dipnot Sadi Somuncuoğlu, neden Çanakkale Zafer, Balkan Ezimet, Yeni Çağ 19 Mart 2011. 15. Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunması, dünyada devrimler çağını açan süreci belirledi. 1917 Şubat'ında Rus Demokratik Devrimi'nin ve arkasından 1917 Ekim Devrimi'nin şartlarının oluşmasındaki payı büyüktür. 16. Birinci Dünya Savaşı'nda vatan savunmamızla başlayan milli devrim, 23 Nisan 1920 günü Anadolu'da iktidarı ele geçirerek tarihsel atağını yaptı. Cumhuriyet Ankara'da fiilen kurarak iktidarı kazananlar, meşrutiyetle kurtaramadıkları vatanı cumhuriyetle kurtardılar. Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet'i getirmedi. Tersine Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki direniş olmasa Cumhuriyet'in kuruluşu ve bağımsızlık gecikirdi. 17. İttihatçıların kimler olduğunu Hüseyin Cahit Yalçın'dan dinleyelim. İttihatçı olmadım ama bir süre içlerinde bulundum. Bunlar kadar vatansever ve gözü kara kadroları hiç görmedim. Devlet çözülme noktasına gelmişti. Vergi toplanamıyor, borç batağındaki memurlara maaş ödenemiyordu. İttihatçılar başa geçince nasıl oldu bilmiyorum. Öyle bir vergi toplanmaya başladı ki hayret ettim. Devlete bir disiplin getirilmişti. Artık memurlara maaşları her ay başında muntazam ödeniyor, adeta devletin yüzüne kan geliyor, devlet diriliyordu. Dipnot, hatıralarından özetleyen Sadi Somuncuoğlu, adı geçen makale. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.